أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o güzel hayatındaki güzellikleri, güzelliklerimiz haline getirme arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarını yani hanımları ve o taraftan akrabalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Hazreti Ayşe annemizi efendim 10 bölüm halinde görmüştük. Ayşe annemizin 11. bölümüyle aldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sohbetin başında bir kez daha hatırlatayım. Ben burada sizlerle annelerimizi veya hangisine sıra geldiyse sahabeyi ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bütün ayrıntılarıyla anlatmıyorum efendim. Zaten buna kimsenin gücü yetmez. Bütün ayrıntılarıyla böyle ifade kullanılsa da çok zor bir şey bu. Ben sadece hısımlık, akrabalık boyutuyla Peygamber Aleyhisselam'ın işte hanımlarıyla, hanımlarının yani anne babaları olan kayınpederi, kayınvalideleriyle, hanımlarının işte erkek ve kız kardeşleri olan kayınbiraderleri, baldızlarıyla münasebetini, ilişkisini, İslami ölçüler çerçevesinde önümüze neler koyduğunu sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Ancak şu anda geldiğimiz yer oldukça ciddi bir konu. Geçen hafta buna başlamıştık. Kısmen belli bir yere gelmiştik. Hazreti Ayşe annemizin hayatı içerisinde çok öne çıkan bir durum bu. Meşhur ifk hadisesi. İfk, iftira olayı yani. Geçen hafta kısmen görmüştük iftira atılmasının sebebini, niye öyle olduğunu. Onlara tekrar dönemeyeceğiz. Sadece şunu söylemekle başlamış olalım. Erkek olalım, hanım olalım, yaşımız, durumumuz, konumumuz ne olursa olsun, bizi gören insanlar hakkımızda suizan dediğimiz olumsuz, kötü düşünce meydana gelecek, içlerinde böyle bir duygu oluşabilecek her türlü kıyafet, davranış, söz ve hareketten sakınmamız lazım. İfk olayının başlangıçta bize verdiği mesaj bu. Ve efendim şu üç soruyu sorarak ben bir hafta önceki bu konumuzu özetlemeye çalışmıştım. İfk karşısında Müslümanların tavrı nasıl oldu? Nasıl olmalıydı? Nasıl buyuruldu? Sorularını sorduk. Arkasından da ya bizler öyle bir olay karşısında ne yapardık acaba sorusuyla sohbeti bitirmiştik. Şimdi efendim Peygamberimiz Aleyhisselam böyle bir hadiseyi kendisini ifratmak, gelişmekte olan İslam devleti hakkında şaiyalar uyandırmak için yapıldığını zaten görüyor. Önde gelen sahabiler de bunu görüyorlar. Ama ne olursa olsun çirkin bir hadise ortaya çıktı. Şimdi efendim bu sorulara hep beraber cevap arayalım. Kısmen biraz vermiştim geçen hafta bazıları hakkında. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemize atılan iftira, yani Ayşe annemiz bir sahabiyle işte sefer sonrası orduyu kaçırdığı için o sahabi tarafından efendim orduya getirildi. İşte o Safa'nın Muattal radıyallahu anh o sahabi. Yani onunla farklı şeyler yaptı. Ben diyemiyorum işte. Şeklindeydi iftira buydu. Geçen hafta dinlemeyenlere söyleyelim. Aleyhisselam araştırmaya başladı. Şimdi efendim zaman kalırsa, ayetlere sıra gelirse bu hafta, gelmesi haftaya devam edeceğiz. Allah-u Teala burada kinleri ne şekilde tenkit ettiğini göreceğiz. Gerçekten çok düşündürücü bir hadise. Böyle bir şey konuşulduğunda, dillendirildiğinde neler yapılması lazım? Buna en güzel örnektir. Resulullah Aleyhisselam elbette ki bütün sahabelerine tek tek soracak kadar bir vakti yoktur. Zaten o da imkan yok. O yüzden o seferde ona yakın olanlar, çevresinde olanlar, hadisenin biraz daha içinde olanlar ve değişik Medine'den de mesela sefere gidemeyip de hadiseyi farklı şekilde yorumlayabilecek olanlara Aleyhisselam soruyor. Büyük çoğunluğunun cevabı ne oluyor? Önce bir kere şok oluyor bunlar, şaşırıp kalıyorlar, çarpılıyorlar yani. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Haşa diyorlar. Haşa. Asla. Bu bir iftiradır diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Haşa, bu bir iftiradır diyorlar bir kısmı. Bir kısmı şaşırıp kalıyorlar. Ama ne savunuyorlar ne de başka tavır koyuyorlar. Sadece şaşırıyorlar. Bazıları sessiz kalıyor efendim. Yani böyle bir şey olmaz da demiyorlar. Olur diye düşünmüyorlar ama sessiz kalıyorlar. Bazıları bu çirkin oyuna geliyorlar efendim. Onu göreceğiz. Bunu sonuna bırakacağım. Ancak sahabenin büyük bir kısmı, ekserisi daha doğrusu yani, hepsi iftira, iftira, iftira. Hatta kısa bir aklıma gelen bir örnek paylaşayım sizlerle. Hazreti Ebu Ayyub El Ensari radıyallahu anh, İstanbul'umuzun gerçek sahibi Eyüp Sultan radıyallahu anh, hanımıyla bu konuyu konuşuyor. Hanımı Fatıma-i Hazreci'ye. Yani böyle bir şey olmayacağını konuşuyorlar. Üzülüyor tabii ikisi de çok. Ve sen bu işe ne dersin diye soruyor hanımına. Bir konuşma esnasında, sorular içerisinde. Hanımı ilginç bir cevap veriyor. Benden böyle bir şey bekler misin sen? Yani ben böyle bir şey yapar mıyım? Hazreti Eyüp Sultan asla diyor, sen böyle bir şey yapmazsın. Hazreti Fatıma-i Hazreci'ye radıyallahu anha ne güzel cevap veriyor. Benden böyle bir şey beklemesin de Ayşe annemiz için nasıl bana böyle bir soru sorarsın? Ayşe hakkında nasıl böyle bir soru sorarsın bana? O benden binlerce defa masumdur, temizdir, beridir. Bilmez misin? Bu bir hanımın verdiği en güzel cevap olsa gerek. Hazreti Ayşe annemiz Fatıma binti Hazreci'yi çok severdi. Bu hadiseden sonra zaten onu abla edindi adeta ve çok güzel bir dostlukları gittikçe gelişti, pekişti. Yani Müslüman, Müslüman hakkında nasıl bir duruş sergileyecek hem onu görüyoruz, hem de Fatıma-i Hazreci radıyallahu anh'a çok değişik bir açıdan hadiseyi cevaplıyor ve susturuyor adeta yani. Benden böyle bir şey beklemiyorsun, tamam. Çünkü beni tanıyorsun, beni biliyorsun, inanıyorsun. Ben Ayşe'den çok mu temizim yani? O benden binlerce kat diyor temizdir, masumdur. O asla böyle bir şey yapmaz. Hatta kızıyor da yani. Yani nasıl olur da bana böyle bir soru sorabiliyorsun? Burada yanlış anlaşılmasın. Eyüp Sultan Hazretleri Ayşe böyle bir şey yapmış olabilir mi şeklinde soru sormuyor. Zaten işin içinde olup hadiseye vakıf olan sahabiler soruyu sorarken de araştırırken de o usul ve adabınca soruyorlar. Yani Eyüp Sultan hanımına hadi Ayşe böyle bir şey yapmış olabilir mi şeklinde soru sormuyor. Aman böyle anlaşılmasın, sahabeye iftira olur. Kıyamet günü altından kalkamayız bunu. Bir olayı anlatacağız diye, bir hadiseyi anlamaya çalışacağız diye iftira boyutuna bir ifk de biz yapmayacağız. O hanımına sen bu işe ne dersin diyor. Görüşünü seslendirmesini istiyor. Kastettiği yani hanımından böyle bir şey beklemiyor ama kadıncağızın verdiği cevap çok güzel. Sen benden böyle bir şey bekler misin? Haşa diyor, ben senden böyle bir şey beklemem. Öyleyse diyor Ayşe benden daha temizdir yani. O kadar net bir duruş var ki ben böyle bir şey yapmayacağıma göre o niye yapsın? Genellikle kötülük düşünen insanlar daha ziyade bu tarz şeyleri seslendirirler ifadesini kullanmak istiyorum ama biraz sonra da üç sahabe hakkında ezile büzüle bir şeyler konuşacağım için çok zorlanmayayım diye daha ileri gitmek istemiyorum. Peygamber aleyhisselam değişik değişik sahabelere soruyor. Mesela Hazreti Ömer'in verdiği cevap. Diyor ki ya Resulallah, Ayşe'yi sana kim nikahladı? Yani onu sana kim nasip etti? Resulullah aleyhisselam cevap veriyor. Aziz ve celil olan Allah. Peki ya Resulallah, onun hakkında bir şeyi Allah'ın sana gizleyeceğini mi sanırsın? Haşa. Bu büyük bir bühtan ve apaçık bir iftiradır. Bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Bühtan efendim, iftira. Apaçık bir iftira. Hazreti Osman'a soruyor aleyhisselam. Haşa, alçakça bir iftira. Allah seni böyle pisliklerden korur. Biri kılar diyor. Kimi sorarsa haşa, iftira, iftira, iftira. Kime sorarsa iftira, iftira, iftira. Bunlar arasında üzerine durulması gereken Hazreti Ali'nin verdiği cevap. Onu biraz daha sonraya bırakayım da Zeynep binti Cahş'ın cevabını söyleyeyim. Zeynep binti Cahş ile Hazreti Ayşe annemiz arasında çok ciddi bir rekabet vardı efendim. İkisi de Resulullah'ın hanımlarıydı. Ve Zeynep binti Cahş annemizin eline çok ciddi fırsat geçmişti. Kullanacağı küçük bir kelime, bir ses tonu, bir bakış, bir duruş. Yani bu hadiseyi kullanma noktasında tam bir fırsat. Ama Resulullah'ın sorusu üzerine verdiği cevap, haşa diyor. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem. Bunu söylüyor, ardından da ben görmediğim şeyden gözümü, bizzat işitmediğim şeyden kulağımı ve o sorduğun şahıs hakkında hayırdan başka bir şey bilmediğim bir şeyden de ağzımı korurum. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem. O olduğundan daha beri daha temiz bir insandır. Böyle diyecek efendim. Fırsatçı olmayacak yani. Hanımlar arasında fıtratlarından kaynaklanan rekabet bu herkes tarafından biliniyor. Böyle bir şey yok da diyemeyiz. Ama öyle bazen bazılarının fazla eşelediği gibi aralarında kavga varmışçasına böyle büyütmenin manası yoktur. Çünkü aralarında çok ciddi uyum var. Ama netice itibariyle bunların hepsi bir erkeğin hanımları olmaları dolayısıyla ister istemez bir takım hissi şeyler olacaktır. Bu beşer olmanın, insan olmanın ve hasreten hanım olmanın getirdiği tabii bir güzellik diyelim biz. Hayata farklı bir tat ve renk katan şey diyelim biz. Ancak verilen cevap çok güzeldir. Onu Resulullah'ın gönül tahtından indirecek en büyük fırsatı yakalamışken, bu fırsatı bir münafık tavrıyla kullanmayan bir mümine hanım görürüz karşımızda. Haşa diyecekti. Hatta çok ana fikir cevabı o göründüğünden daha temizdir. Temizdir ama duygusu da temizdir, düşüncesi de temizdir, kalbi de temizdir, kendisi zaten temizdir. Böyle ifade kullanacak. Tabii ileride bunları Ayşe annemiz, işte az önce Eyüp Sultan hanımı Fatıma'yı Hazreci'nin söylediğini ifade ettik ve ona karşı yakınlığı arttığını söyledik. Bunu da duyacak Ayşe annemiz, ağlayacak sevincinden. Diyecek ki hanımlar arasında beni temize çıkaran Zeynep binti Cahş olmuştur diyecek. Yani diğer kadınlar olumsuz şey söylemiyorlar ama bunun ifadesi farklı biraz yani. Ve diyecek ki eline fırsat geçmişti diyecek. Tam beni götüleyecek bir ortam yakalamıştı diyecek Ayşe annemiz. Ancak onun zühdü, takvası, verası böyle pisliğe bulaşmaktan onu muhafaza etmiştir diyecek. Zühdü, takvası, verası yani birbirini açan kavramlar bunlar. Yani züht nedir, takva nedir, vera nedir? Yani biz bunları işte kitaplardan ezberleyerek sizlerle paylaşabiliriz ama hangimiz züht sahibiyiz? Hangimiz takva sahibiyiz? Hangimiz vera sahibiyiz? Bütün mesele züht sahibi olmak, takva sahibi olmak, vera sahibi olmak. İşte üçünü bir arada kullanıyor Ayşe annemiz. Burada Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin konumunu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Hakkını veriyor yani. Çünkü Zeynep binti Cahş annemiz de efendim gözünü, kulağını, ağzını göstererek işitmediğim, görmediğim, duymadığım şeyi seslendirmekten Allah'a sığınırım diyor. Öyle sokak laflarıyla konuşmam ben diyor. Demek vera böyle bir şey, takva böyle bir şey. Hani hatırlayınız, kişiye günah olarak duyduğu sözleri bir başkasına aktarmak yeter buyuran Peygamber Aleyhisselam var bizim karşımızda. Biz bu hadis-i şerifi ezbere biliyoruz. Ama bir söz duyuyoruz deme ya, Allah Allah, hayret ya, yazık yazık. Hemen yaftalıyoruz. İşte burada Zeynep binti Cahş annemizin bu güzel duruşunu dikkate almamız lazım. Bu hanımın bu güzel duruşu bizi birçok boyutuyla durdurur efendim. Bizi kendimize getirir, şöyle bir silkeler bizi. Diğer annelerimiz de keza Ayşe annemizin bu işten beri olduğunu, masum olduğunu ifade ederler ama kaynaklarımıza daha ziyade ifadenin düzgünlüğü, çarpıcılığı itibariyle Zeynep binti Cahş annemizin ifadesi öne çıkar. Ve Ayşe annemiz de ona onun zühdünden, takvasından, verasından ileri geldiğini ve tam beni diyor kötüleyecek fırsatı bulduğu halde onun zühdü, takvası, verası buna mali olduğunu söyler. O zaman biz birilerini kötülüyorsak hemen, duyduğumuz bir haberle ortalığı karıştırıyorsak, o zaman biz zühdü, takvayı, verayı ezberledik ama yaşamadık demektir. Zühd sahibi olamadık, takva sahibi olamadık, vera sahibi olamadık. Zaten bunda da kolay bir şey değil yani. Olmayalım anlamına gelmiyor. Biz böyle gayret göstereceğiz, çalışacağız, çabalayacağız. Sözümüze, gözümüze, kulağımıza, kalbimize, aklımıza mukayyet olacağız. Efendim merak ettiniz mutlaka. Ufak bir giriş yaptım, bıraktım hemen. Hazreti Ali Efendimiz ne söyledi diye. O ana kadar Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Ayşe annemiz arasında en ufak bir sorun yok efendim. Birbirini çok severler. Ancak bu hadisede Hazreti Ali Efendimizin kullandığı bir cümle Hazreti Ayşe annemizin ruh dünyasını alabora eder. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ayşe annemize iftira atmamıştır. Önce onu söyleyelim. Öyle bir şey yapmaz zaten. Kaldı ki Ayşe annemizi seviyor Hazreti Ali Efendimiz. Böyle bir kötülük yapmaz, iftira atmaz. Bu konuda sizlerle sanırım hemfikiriz. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü, gerçekten yani. Şimdi perişan oldu diyeceğim diyemiyorum. Yani kavramı kullanmakta zorlanıyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ı konuşuyoruz şu anda yani. Çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Yani haşa diyor, haşa. Bu büyük bir iftiradır. Apaçık bir bühtandır diyor. İftira, bühtan, haşa, haşa diyor. Ama Resulullah'ın çok üzüldüğünü görünce. Ey Allah'ın Resulü diyor. Kendini helak ettin diyor. Bu bir iftiradır. Böyle bir şey olsa Allah bunu açığa çıkarır. Hem Ayşe'den başka kadın mı yok cümlesini kullandı sonunda. Hem Ayşe'den başka kadın mı yok? Şimdi efendim, söz Hazreti Ali Efendimiz'e ait. Kaynaklara böyle geçmiş. Peki, biz bu sözü şimdi yorumlayacağız. Bu neye benziyor? Bazen bir yerde bir ifade kullanıyoruz, ya yazıyoruz, bir şey yapıyoruz. Ya da şu an siz beni dinliyorsunuz. Bu dinlediğiniz şeyleri başka birine aktarırken yorumluyorsunuz. Hoca şunu kastetti. Peki bana sordunuz mu, ben onu mu kastettim acaba? Belki beni yanlış yorumladınız. Belki ben onu benim kastettiğim o değil yani. Bu olasılığı sürekli göz önünde bulundurmak lazım. Benim kastettiğim o değil. Ama siz şöyle düşündünüz ve benim sözümü siz yorumladınız. Yani benim sözüme manayı siz kattınız. İsabet de edebilirsiniz. Bana iftira da atabilirsiniz bu şekilde. Hoca şunu kastetti. Şöyle söylemek istedi dersiniz. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de bu şekilde geçti kaynaklara. Yani iftira olduğunu, apaçık iftira olduğunu, bühtan olduğunu, Ayşe annemizin bundan ilelebet beri olduğunu, asla böyle bir şey olmayacağını ifade ettikten sonra bunları üstüne basa basa ifade etti. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın çok ama çok fazla üzüldüğünü görünce onun hüznünü belki hafifleteyim diye hem dedi Ayşe'den başka kadın mı yok? Yani onu boşa anlamı yok burada. Ben şimdi nasıl yorumlayayım? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz neyi kastetti acaba? Yani diğer hanımlar böyle bir şey yapmıyorlar da o nasıl yapar mı kastetti? Niye kendini bu kadar üzüyorsun ki? Ona böyle bir iftira atıldıysa hanımların var. Onları bari ihmal etme mi demek istedi? Ben şimdi nasıl yorumlayayım? Nasıl ifade edeyim? Ama biz birer Müslüman olarak çocukluğundan bu yana şirkin, pisliğin zerresine bulaşmayan ve bundan dolayı da kerremallahu veçhe dediğimiz Hazreti Ali Efendimiz var şu an önümüzde. Ve bu Hazreti Ayşe annemize karşı bizden daha hassastır. Aralarında problem yoktur. Ama Resulullah'ın çok üzüldüğünü görünce Resulullah Aleyhisselam'ın teselli sadedinde belki bu ifadeyi kullandı. Ayşe annemiz bunu duydu. Hazreti Ali Efendimizin o baştaki güzel ifadeleri, iftira demesi, bühtan demesi, Ayşe annemizin bundan fersah fersah beri olduğunu söylemesi, haşa demesi, onca şey söylemesinin yanında o son birkaç kelime, Ayşe'den başka kadın mı yok kelimesi, Ayşe annemizi bilmem kaçlık bir deprem gibi sarsmıştır. Ve ondan böyle bir söz beklemediğini ifade etmiştir. Ve Hazreti Ali'ye karşı çok ciddi bir kırgınlık başlamıştır içinde. İşte o yüzden Allah-u Teala bu seskin topluluğa en zor şeyi belki yaşatıyor ki bugün biz böyle şeylerle karşı karşıya kaldığımızda, geldiğimizde nasıl bir tavır takınacağız, nasıl bir ifade kullanacağız, sanırım bunları daha iyi anlama, anlamlandırma, ağzımızdan çıkan her sözden sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket etme yöntemlerini vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Aleyhisselam soruşturmaya devam ediyor. Dedim ya, çok sahabeler soruyor. Haşa, iftira, bühtan şeklinde cevaplar alıyor. O kadar ki Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemizin hizmetini gören hizmetçi hanıma kadar soruyor. Sen ne dersin diyor Ayşe hakkında. Hizmetçi kadın haşa o böyle bir şey yapmaz. Benim hanımım kusurdan beridir. Ama siz illa onda kusur arıyorsanız onun bir kusuru var. Bu da böyle bir cümle kullanıyor. Aleyhisselam dikkat kesiliyor. Bir kusuru var dedin. Nedir o kusur? Hani illa kusur arıyorsanız bir kusur var onun. Nedir peki o kusur? O kusur, o şudur. Böyle güneşte sıcakta hamur yoğururken, böyle yoğurma esnasında uykusu gelir, öyle uyuyiverir. Keçiler de gelir, yoğurduğu hamuru yerler. Aleyhisselam tebessüm ediyor, verir zor zamanda. Kusursa buyurun. Onun tek kusuru budur diyor. Annemiz tabii sıcak, yoğuruyor şimdi hamur. Efendim o yoğurma esnasında demek ki çok mu yoğuruyor, neyin nesi bilemiyorum ben. Bunu hanım kardeşlerim daha iyi bilirler. Yani illa kusur arıyorsanız onun tek kusuru budur diyor. Tabii sürekli hamuru keçilere yediriyor anlamına gelmez. Ha, bu da iftira olur. O zaman bunlar ne yiyorlar? Yani marketten, fırından, bakkaldan ekmek alınmıyor ki. Ekmek evde pişiyor. Annemiz ekmek pişiriyor. Yani sürekli öyle anlamayalım. Sürekli yoğurdu. Keçilere hamuru yedirdiği anlaşılmasın. Ama hizmetçi çok esprili cevap veriyor. Haşa diyor. Haşa, o asla böyle bir şey yapmaz. Ama yok, illa onda kusur arıyorsanız onun tek kusuru var. O da hamur yoğururken uykusu gelir. Keçiler de gelip onun yoğurduğu hamuru yerler. Öyle bir espri yapıyor. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam soruşturmasını sürdürür. İfk hadisesi, iftira hadisesi İslam tarihinde çok önemli bir mesaj verir bize. Biraz da o mesaja bakmamız gerekir. Evet efendim, Hazreti Ayşe annemize iftira atılan ifk olayını paylaşıyoruz. Ve dedik ki İslam tarihi açısından bu olay oldukça önemli. Mesajlar çok fazla. O mesajlara birazdan inşallah daha geniş boyutuyla girmeye başlayıp inşallah devam edeceğiz. Efendim, Resulullah Aleyhisselam bütün bunları soruşturmasını yapar. Geçen hafta Hazreti Ayşe annemize de Aleyhisselam'ın sorduğunu ve onun verdiği cevabı biliyorsunuz. Ancak burada ben o cevabı bir kez daha tekrarlamakta fayda buluyorum efendim. Resulullah Aleyhisselam, yani 20 gün süren bu dönüşten sonra 20 gün süren bu şaialar, soruşturmalar efendim esnasında Ayşe annemize de sorduğunu görürüz. Ben bunu biraz açtığım için şimdi sadece Resulullah'ın ifadesini, Ayşe annemizin verdiği cevabı görelim. Tekrar asıl şeye dönmek istiyorum. Aleyhisselam buyurdu: "Ey Ayşe, senin aleyhinde bana şöyle şöyle sözler erişti. Sen bu isnatlardan biri isen, yakında Allah senin onlardan uzak ve biri olduğunu açıklayacaktır. Şayet böyle bir günah işledinse tevbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tevbe ettiği zaman Allah onun tevbesini kabul buyurur." Ben bunu geçen hafta sizlerle paylaşmış, efendim kısaca izahını da yapmıştık. Sadece ön kısmını hatırlatayım size. Aleyhisselam iki ayrı buradan bize mesaj verir. Başa aldığı şey isnat diyor. Biri olması, uzak olması diyor. Ve Allah'ın onu bundan biri olduğunu açıklayacağını söylüyor. Biz buna haberi mucize diyoruz. Gelecek bu. Ama ikincisi, böyle bir şey yaptınsa Allah'tan af dile demesi bizi çok düşündürüyor. Bunun karşısında Ayşe annemiz böyle bir ifade duyunca Resulullah Aleyhisselam'dan çok üzülüyor. Zaten hastalanmış. İyice perişan oluyor. Ve diyor ki, tabii güzel şeyler söylüyor ama arkasından diyor ki, ben bu vaziyette ancak halimi Allah'a arz eder, ben ancak Allah'a sığınırım. Ondan yardım isterim. Vallahi ben kendim içinde, sizin içinde, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla olan misalinden başka getirecek bir misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o, yani Yakup Aleyhisselam, artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sabrın cemil. Sizin şu söylemiş olduklarınız, olduğunuz şeylere karşı yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır demişti. Ben de aynısını diyor ve Allah'a sığınıyorum. Yusuf suresinin 18. ayetini okuyor Ayşe annemiz. Arkasından da bir hanımın kırgınlığıyla en çok sevgiye, şefkate ihtiyaç duyduğu, en hassas bir andaki duruşuyla, "İzniniz olursa, müsaade ederseniz, babamın evine gitmek istiyorum. Artık hasta ya, orada hastalığımı geçirmek, orada yatmak istiyorum" diyecek. Ve Resulullah Aleyhisselam müsaade alacak. Burayı gördüğümüzde geçen hafta, işte Ayşe annemiz, "Yazıkları olsun efendim, beni tanımıyor musun? Nasıl bana böyle soru sorarsın? Hiç böyle şey olabilir mi?" gibi kapasitesiz bir soru çıkış yapmamış. Öyle sormamış. Ayşe anne ağır bir insan. Ağır. Ağır olacağız. Acele etmeyeceğiz. Ancak tabii tatsızlık meydana geldi. Yani kendi kocası kendisine diyor ki, efendim yapmadıysa Allah seni biri olduğunu ifade edecek. Yok böyle bir şey olduysa Allah'a tövbe et diyor. Kırılıyor haklı olarak. Kim olsa kırılır. Burada Aleyhisselam'ın sözünde bir acayiplik yoktur. Ayşe annemizin duruşunda bir acayip yoktur. Olması gereken budur. Ve annemiz anne babasıyla beraber kendi evlerine geçer. Aleyhisselam soruşturmayı sürdürür. Böyle tek tek sorduğu gibi bütün Medine'ye bu yayıldığı için ve münafıklar da bire iki ekleyerek yaydıkları için hadise gittikçe büyür. Aleyhisselam onun üzerine mescitte de herkese hitaben bir uyarı konuşması yapar. onlardan bir paragraf paylaşayım ben sizinle. Ey insanlar, bir takım insanlara ne oluyor ki ailem hakkında bana eziyet veriyor ve onlar hakkında hak olmayan şeyleri söylüyorlar. İşte bu ifadeye iyi bakalım. Resulullah Aleyhisselam bunun iftira olduğunu burada aslında altını çiziyor. Ey insanlar diyor. Bir takım insanlara ne oluyor ki ailem hakkında bana eziyet veriyor ve onlar hakkında hak olmayan şeyleri söylüyorlar. Hak olmayan şey. Bunu Resulullah söylüyor. Onlar hakkında hak olmayan şeyleri söylüyorlar. İftira atıyorsunuz demektir aslında bu yani. Vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Vallahi ben yeminle söylüyor Aleyhisselam. Ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu dedikodulara bir kişiyi de katıyorlar ki bu Safvan bin Muattar radıyallahu anh. Ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. O benim evime giren ve benim mahiyetimde olan biridir. Ama o ben yokken evime girip çıkan birisi değildir. Evet. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselam'ın hısımlarla olan ilişkileri noktasında açıklamalarda bulunmaya çalışarak anlatmaya çalışıyorum. Dikkat ettiyseniz bu ilişkiler içerisinde Hazreti Ayşe annemizin babasına, Hazreti Bekir'e yani kayınpederine, Hazreti Ayşe annemizin annesine, Hazreti Ümmü Ruman'a yani kayınvalidesine ve yine Hazreti Ayşe annemizin erkek ve kız kardeşlerine, abilerine, ablalarına yani kayınpederlerine ve baldızlarına herhangi bir şeyin sorulmadığını görüyoruz. Bu şunu ortaya koyuyor Allah-u Alem. Hazreti Bekir diyor ki bizim hakkımızda söylenen Araplardan kimse hakkında söylenmemiştir. Kaldı ki biz cahiliye döneminde bile böyle şeyleri söylemeyi, dinlemeyi sevmezdik. Annesi diyor ki bizim ailemizin başına gelen hiç kimsenin başına gelmemiştir diyor. Baba çok zor durumda ama anne kızıyla çok ciddi bir iletişim içerisinde daha da canlandırıyor. Ve sürekli kızının yanında yer alıyor. Ve onu teskin edici ifadeler kullanıyor. Ama benim burada sizlerle paylaşmaya çalıştığım, yani anne kız arasındaki ilişkiden ziyade Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eşiyle, kayınpederiyle, kayınvalidesiyle ve kayınbiraderler, baldızlarla olan ilişkisi. Resulullah Aleyhisselam onca sahabeye soruyor. Ancak Hazreti Ayşe annemizin babasına, annesine yani kayınpederine, kayınvalidesine böyle bir soruyu sormuyor. Kayınbiraderlerine, baldızlarına böyle bir soruyu sormuyor. Ben bu tespiti yaparken şunu görüyorum. Aleyhisselam el altından efendim Ayşe annemizin biri olduğunu hissettiriyor adeta. Çünkü o kadar sahabeye soruyor, babasına sor, kızın annesine sor, abisine, ablasına, kardeşlerine sor. Onu yapmıyor Aleyhisselam. Bu şekilde muamele ediyor. Dolayısıyla bu aileden böyle bir şey beklemediğinin ve asla böyle bir şey olmayacağını, Ayşe annemizin de bundan biri olduğunun en güzel örneklerinden biri. Öyle düşünüyoruz. Elbette ki doğrusunu sadece Allah Teala Hazretleri bilir. Ben bu hadiseyi araştırırken tam olarak yani ne kadar sürdü diye çok merak ettim efendim. Az önce dikkat ettiyseniz 20 gün deyimini kullandım. Şimdi ona biraz daha gün ekleyeceğiz. Şimdi toplam 37 gün sürdüğü ifade edilir kaynaklarımızda. Bu işler 37 gün sürdüğü ifade edilir. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Yani bir cendereye sıkışıyorsunuz 37 gün boyunca. Burada Resulullah Aleyhisselam'ın tavrı, Ayşe annemizin tavrı. Ben bir adım daha atarak bir hadiseye şahit olmuştum. Yani duymuştum daha doğrusu, bu anlamda kulak şahidi söylüyorum. Bir köyde beraberce ormanda ağaç kesmeye giden aile, karı koca daha doğrusu, ağaç kesme esnasında bir andaki nasıl oluyorsa tabi takdir Allah'ındır, amenna, ama kesilen ağaç kadının üzerine devriliyor. Adam ne kadar çırpınsa da orada hanımını kaybediyor. Tabi hadise büyüyor. Bu hanımın, yani bu adamın kayın biraderleri bacımızı zorla öldürdü diye adamla çok ciddi şekilde uğraşıyorlar. O kadar ki defnedilmiş cenazeyi çıkartıp otopsi yaptırıyorlar. Bu kadar ileri gidiyorlar. Şimdi ben burada şunu düşünüyorum ve sizlere de paylaşmak istiyorum. Eğer insanlar birbirlerini iyi tanırlarsa kimin ne yapacağı az çok bellidir. Ama bizim sağımızda, solumuzdan, önümüzden, ardımızdan bize musallat olan bir de şeytan var. Yani yanlış yapmayız demiyoruz. Yanlış yaparız. Yaparız. Allah muhafaza. O yüzden tövbe kapıları açıktır. Yanlış da ısrar yanlıştır. Neticede o hadiseyle bu hadiseyi ben yan yana getiriyorum. Ayşe annemize iftira atılıyor. Resulullah Aleyhisselam soruşturuyor. Ve bu kayın biraderlerin bu soruşturma esnasında Aleyhisselam'ın karşısına geçip niye millete soru soruyorsun, hanımına inanmıyor musun gibi bir tavır takınmadıklarını görüyoruz. Çok ciddi bir şekilde hem de. Yani niye yani sen böyle bir şey yapıyorsun, yoksa hanımına inanmıyor musun ifadesi yoktur. Çünkü onlar da perişandırlar. Ancak baştaki kişi Peygamber Aleyhisselam, her hareketi bize örnek. Bu örnekliği de iyice araştırmamız lazım anlama noktasında ve hayatımıza geçirmemiz lazım. Yoksa Resulullah Aleyhisselam bir sıkıntı olsun, azap olsun diye Allah-u Teala ona böyle bir şey yaşatmıyor ki. Ve bir imtihan efendim. Ve aynı zamanda da böyle bir benzeri bir hadise, ile aynısı değil, başımıza gelme ihtimali de yok değil aslında. Bu konuda dikkatli durmamız, dikkatli olmamız gerektiği noktasında bir davranış motifi koyuyor bizim önümüze. Yani Ayşe annemizin akrabaları, babası, annesi ve kardeşleri, erkek ve kız, Resulullah'ın karşısına geçip sen bir de araştırıyorsun, soruşturuyorsun, bizim böyle bir şey yapmaz demiyor hiçbirisi. Onlar biliyorlar ki Ayşe anne bundan beridir. Amenna. Ama diğer taraftan Resulullah Aleyhisselam'ın hüznünü görüyorlar. Aleyhisselam hüzne rağmen bizim önümüze efendim sadece yapmaz diye inanmayla bırakmıyor. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımızda ne yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bağırıp çağırmıyor. Ortalığı dağıtmıyor. Kimseyi dövmüyor, dövdürmüyor. Acele etmiyor. İlenmiyor, beddua etmiyor, lanetlemiyor kimseyi. Yazıklar olsun, nasıl böyle bir şey yaparsınız demiyor. Ama dedikodu ağır. Ve bu kaynaklarımız 37 gün sürdüğünü söyler. Bu hadisenin bu şekilde yaşanması. Şimdi bu olayı anlama, anlatma, yorumlama esnasında çok fazla örnekler var efendim. Yani böyle bir şey duyduğumuzda nasıl bir tavır takınacağımız noktasında, iyi anlamamız gerektiği noktasında da üzerinde durulması gereken şeyler var. Şimdi efendim, Müslümanlar olarak her birimiz çok dikkatli olacağız. Ortalıkta dolaşan şaialara araştırıp soruşturmadan inanmayacağız. Eğer böyle bir şeye inanmamazlıkla birlikte içimize acaba düşerse bu kurdun bu çınarı yiyeceğini iyi anlamalıyız. Buradaki hedef sadece Ayşe annemiz değil. Onun anne babası değil. Buradaki hedef İslam toplumudur. Ve onun başındaki, onun lideri, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kaldı ki, yani namus hassasiyeti olmayanların bile dillerine doladığı bu çirkin iftira. Bugün öyle insanlar görürsünüz ki, yani ufacık bir şeyde birbiri hakkında neler konuşurlar. Bir şey daha var burada. Bunu çok önemsiyorum. Nasıl diyeyim diye de bilmiyorum. Korkuyorum da ifade etmekten. Hedefim bir yerlere mesaj vermek değil. Hadiseyi anlamak, anlamaya çalışmak, estağfurullah. Anlamaya çalışmak, anladığım kadarıyla sizlerle paylaşmak. Şimdi bir yanlışlık, ahlaki anlamda söylüyorum, kavramı kelimeyi kullanmıyorum. Bir yanlışlık yapıldığı zaman, bu yanlışlık, yanlışı yapan kişi ya da kişilere göre bugün muamele çok değişiyor. Sıradan bir insan veya garip birisi böyle bir yanlış yapsa ona hücum edilir. Yazıklar olsun, şöyle olsun, böyle olsun, haber olur. Şu olur, şu olur, şu olur. Ama ünlü birisi böyle yaparsa gündelik hayat olur. Görüyor musunuz? Bugün. O gün de böyleydi. Bu her asırda böyledir. Yanlışı çirkini ünlü biri yaparsa, ünlüden maksat, ben sadece ünlü kelimesini kullanıyorum. Onları kim ünlüyor ayrı bir olay. Onları kim meşhur ediyor, kimin meşhuru ayrı bir olay. Benim meşhurum değil onlar. Herkesin kendine göre meşhuru vardır, ünlüsü vardır. Bizim ünlümüz kimdir? Bizim meşhurumuz kimdir? Şimdi onlar ünlü ettikleri, meşhur ettikleri şahısların her çirkin hareketlerini de meşru görürler. Öyle olmuyor mu efendim? Hatta magazin konusu olur, ekranlara gelir. Utanmadan, sıkılmadan her türlü şeyleri görürsünüz, dinlersiniz, duyarsınız. Orada bir soruşturma yoktur, kovuşturma yoktur, ayıplama yoktur. Normaldir, işte öyle olması gerekir. Hayat bu. Ama böyle ünlü olmayan sıradan biri, bir garip böyle bir şey yapacak olsa, manşetten haber gelir. Skandal, skandal, skandal. Hayatları skandal olanlar, belki hayatlarında bir kez ya düşüyorlar ya skandala düşürülüyorlar. Bunları görünce skandal diye efendim dillerine dolarlar. Yani ünlü olanlar, meşhur olanlar her ne halt işlerlerse işlesinler, halk onları ayıplamıyor. Bu her dönemde böyledir. Ancak bakıyoruz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bugünkü ifadeyle meşhur ifadesini, ünlü ifadesini kullanacaksak onun üstünde kimse yok. Onun üstünde kimse yok. Ancak onun hareketi meşru görülüyor mu? Hayır. Çok daha aşağılardan, berbat bir yerlerde olan, bu işi eşeleyen, kurcalayan, kurgulayan, sahneleyen İbn-i Selül denen münafık her naneyi yediği halde hiçbir şey konuşulmaz. Ona caizdir. İşte şunlara, şunlara, şunlara daha fazla diyemiyorum. Ama hedef burada temizlik esası üzerine kurulan, takva esası üzerine kurulan bir nizamla karşı karşıyayız. Bunun başında Peygamberimiz aleyhisselam. Şimdi en başa bu çamuru sürerlerse nizamı kirletecekler. Dertleri bu. Yoksa onlara ne Hazreti Ayşe annemizden, onlara ne Resulullah aleyhisselamdan, onların dedi ne Ayşe annemizdir, ne de Resulullah aleyhisselam. Onların tek derdi var, İslam'ı lekelemek. Ve İslam'ı insanlara mesajı götüren, yaşayan, yaşanması için hayatını ortaya koyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bir komplo. Böyle hain bir hareket. O yüzden burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ister siyasi yapılan mı olsun, ister ekonomik yapılan mı olsun, ister ilmi anlamda gelişme yapılan mı olsun, ister ahlaki, tasavvufi anlamda gelişme yapılan mı olsun, ya da daha küçülterek, efendim, küçük derneklere varıncaya kadar, yani 3-5 kişi bile olsa, bir topluluğun başında olan kişilerin çok dikkatli hareket etmeleri gerektiği noktasında ifk hadisesi önemli bir olaydır. Çünkü o şahsa atfedilen suçlar eğer bir dernekse derneği harcamaya yöneliktir. Vakıfsa vakfı harcamaya yöneliktir. Yani şahsın bulunduğu yer neyse oraya hücum. Sadece şahsa değil, şahs kullanılıyor. Ama burada durum bunun bir üstüdür. Hem davayadır hem de şahsın kendisinedir. Çünkü teşri makamı odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yıpratmak ve ona yakışmayan hareketler onu çekmek. Yani adeta onu yönlendirmeye çalışıyorlar. Öfkelenecek, bağıracak, çağıracak. Asap arasında kıyamet kopacak. Olmadı bunlar. Onların beklediği olmadı. Çünkü işi Resulullah aleyhisselam takip ediyor. Ve her şeyi yerli yerince yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Taşkınlığa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz ifk olayında efendim böyle şaialara inanmayacağız. Ve usul ve adabınca, erkanınca soruşturacağız. Bu hadisede itham edilen kişi her ne kadar sadıkların sadığı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadık kızı Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz olsa bile nesiller boyu tekrarlana gelen bu tür olayların asıl hedefi Müslüman liderler ve yönetici kadroları yıpratıp çökertmektir. Bunu iyi anlamamız lazım. İslam düşmanları maddi kuvvet kullanarak Müslüman liderlere ve yönetici kadrolara zarar veremeyeceklerini anladıkları zaman bu önder ve emirleri yıpratıp çökertmek için soğuk savaşa ve özellikle de söz konusu yönteme başvururlar. Evet, bunun için ifk hadisesini sadece tarihi açıdan böyle tarihsel bir olay olarak okuyup geçmek yerine bu hadiseden çıkaracağımız ciddi dersler olmalı. Hadiseyi İslam düşmanlarının Müslüman yöneticilere karşı İslam safları içerisinde yaymaya çalıştıkları fitne ve moral harbinin savaşının bir cüzü olması, bir bölümü olması şeklinde dikkate alınmalı ve masaya o şekilde yatırılmalı. Bu bir savaştır. İfk savaşı diyebiliriz buna. Evet efendim, bu bir savaştır. İfk savaşı, iftira savaşı. Peki savaşın galibi kim? Az çok tahmin ettik, zaten biliyoruz ama bugün de bize ayrılan süre burada dolduğu için kalan kısımlara sonraki bölümlerde sizlerle paylaşmak üzere efendim. Allah-u Teala diyelim sizi, bizi, bütün ümmeti her türlü ifkten, iftiradan muhafaza buyursun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.